بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hac suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 70. ayetinden 74. ayetine kadar okuyup anlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyor, sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, Hac suresi 22. sure, onun 70. ayeti ve devamı mealen şöyle. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir ve bunların mutlaka yazılı bir kaydı vardır. Zaten bu Allah için çok kolaydır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği ve hakkında bir bilgilerinin olmadığı şeyleri Allah'la aralarına koyup kulluk ederler. Bu yanlışa dalanların hiçbir yardımcısı olmaz. Onlara ayetlerimiz birbirini açıklayacak şekilde bağlantılarıyla birlikte okunduğunda, kâfirlik edenlerin hoşnutsuzluğunu yüzlerinden okursun. Kendilerine ayetlerimizi bağlantılarıyla birlikte okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki, siz de size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? O ateş, cehennem. Allah onu kâfirlere söz vermiştir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor, onu dinleyin. Allah'la aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız toplanıp bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Onlar Allah'a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Allah kesinlikle güçlü ve daima üstündür.
Evet. Hac suresinin 70. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Elem te'alem ennallâhe ya'lemu mâ fissemâvâti vel ard. Sen bilmedin mi? Hala öğrenmedin mi? Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah onların hepsini bilir. Zaten onların yaratıcısıdır. Ölçüyü koyandır, sistemi belirleyendir. Tüm kainat ve bütün insanlık onun yarattığı ve onun koyduğu sistemlerle yaşattığı, varlığını devam ettirdiği kişi varlıklardır. İnne zâlike fî kitâb. Yani göklerde ve yerde ne varsa mutlaka onun da bir kaydı tutulmuştur. O kayıtta saklanıyor. İşte levh-i mahfuzda saklanır. Kayda geçirilmeyen hiçbir şey yoktur. Bir yaprak düşse o yine kayda geçirilir. Bizim de bütün davranışlarımız, konuşmalarımız, hareketlerimiz da kayda geçiriliyor. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah için kolaydır. Yani siz düşünebilirsiniz, daha aynı anda neler oluyor, neler, işte herkesin hücresinde bir takım şeyler var. Mesela Allahü Teala her insanın sinir uçlarını bile bildiğini söylüyor. Ve bir insanda ne kadar çok sinir var, nasıl biliyor? Tabii Allahü Teala'yı bizim zihnimizde herhangi bir şeye benzetmemiz mümkün değil. Çünkü o hiçbir şeye benzemez. O tamamen kendine has özelliklere sahip olan yaratıcıdır. Ve ya'budûne min dûnillah. Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Neye? Mâle münezzil bi sultanen. Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeye kulluk ederler. Mesela biz bugünkü günümüzle alakalı konuşacak olursak, kulluk etmek ne demek? O ne diyorsa o. Peki Allah ile araya nasıl koyuyor? Mesela bugün Türkiye'de yaşayanların hepsi kendisine, yani büyük, çok büyük bir bölüm kendisine Müslüman diyor. Tamam, Sen kendine Müslüman diyorsun da günlük hayatında ya da işte insan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde Allah'ın emirlerine mi uyuyorsun, başkalarına mı? Bakıyorsunuz ki Allah'ın emirlerine uyuyan yok. Hukuku Batı'dan getiriyorlar. Batı ne diyorsa o. E şimdi bunları Allah ile araya koyup da onlara kulluk etmiş olmuyorlar mı? Niye böyle? İşte bugün efendim neden nüfus artmıyor diye şey yapıyor, şikayetler ediliyor. Niye Türkiye'nin nüfusu azalıyor? Tamam, bundan önceki dersimizde bu konuyu da esas almıştık. Güzel de Allah'ın koyduğu kurala göre hareket ediyor musun? Bakıyorsunuz ki evlenirken kadın erkek karar veriyor. Boşanırken mahkeme karar veriyor. Ya bu hakim benim ailemin aile ilişkilerime nasıl karışabilir? Aile mahremiyet denen bir şey vardır. Hayır, sen hem ben Müslümanım diyeceksin, hem de Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmeyeceksin. Mesela işte şimdi Yahya Hoca okusun Bakara Suresi 230. ayeti bir oku bakalım. Mesela boşanma ile ilgili ayet. Orada Allahü Teala ne diyor?
229, 230 okuyalım.
İkisini birden oku.
Et-talâk-ı
Tamam,
mermet.
tamam daha güzel olur.
Evet. Bakara suresinin 229. ayeti şöyle. O talak, yani geri dönülebilir talak, iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya marufa göre, yani Kur'an'ın koyduğu ölçülere göre ya da güzellikle bırakmak gerekir. Her birinden sonra kadını ya marufa göre tutmak ya da güzellikle bırakmak gerekir. Ey kocalar!
İstersen talakın
Evet.
mesela talak demek erkeğin eşini boşaması demektir. Peki bunun kuralları da Talak suresi diye bir sure var. Orada Allah tarafından anlatılmış. Bir erkek eşini boşamak istiyorsa eşinin adetli olmaması, temizse o temizlik döneminde ilişkiye girmemiş olmaları, iki tane de şahit getirmeleri gerekiyor. Orada eşi yani erkek eşini boşayabilir. Boşadığı zaman 3 aylık süre içerisinde aynı evde kalırlar. Kadın evden çıkıp gitmez. Ama çıkıp giderse illa da zorla eve getirilmez. Ayrı bir konu. Gitmez. Aralarında kaç göç de olmaz. Sadece ilişkiye giremezler. Yani aralarındaki bu anlaşmazlığı giderebilmek için 3 aylık bir süre, o süre içerisinde belki tekrar birbirlerine dönebilirler. Burada da kararı verecek olan erkektir. O süre bittikten sonra kadın ayrılır, kadın da bir başkasıyla evlenebilir. Erkek isterse o süre bitmeden önce eşine dönebilir. Tamam. Bakın burada hiç kimse devreye girmiyor. Devreye girenler sadece şahitler. Peki erkeğin ne söylüyor? Eşine verdiklerinden şimdi biraz sonra Yahya Hoca okuyacak. Onu oradan devam edelim istersen.
Evet, şimdi bir daha baştan okuyayım ayeti.
Tamam.
O talak, yani Talak suresinde anlatılan geri dönülebilir talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya marufa, Kur'an'daki hükümlere göre tutmak ya da güzellikle bırakmak gerekir. Ey kocalar! Karılarınıza verdiklerinizden bir şeyi almanız size helal değildir. Bunun tek istisnası karı kocanın Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkmalarıdır. Ey müminler! Karı kocanın Allah'ın koyduğu sınırları koruyamayacaklarından siz de korkarsanız, kadının boşanmak için kocasına fidye vermesinde her ikisi için de bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları aşmayın. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, işte onlar yanlışa dalan kimselerdir.
Tamam, bak her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa onlar yanlışa dalan kimselerdir, onlar zalimlerdir. O yanlışa dalan kişiler ile ilgili olarak Allahü Teala cehennem azabından bahsediyor. Dünyada da büyük sıkıntılara girer, ahirette de. Şimdi orada baş taraftan Allah şunu söyledi. Tamam, tekrar şey yapalım. Erkek eşini boşamak istedi, tamam. İstediyse şey yapar. Bakar, eşin adetli olmadığı bir zamanda, ilişkiye girmediği bir temizlik döneminde onu boşar. Boşadıktan sonra duruma göre ya 3 temizlik dönemi ya 3 ay, yani kadının şeyine göre. Bazen adetten kesilmiş olabilir. Hamile ise doğum gününe kadar o evde kalır. Peki doğumdan sonra çocuğu kim, çocuğa bakmayı görevi kimde? Kocada. Ayrılmışlar. Doğumdan sonra kadın kendi çocuğunu emzirirse ona çocuğa bakma ve emzirme ücreti de alır. Bu hakkı da var. Şimdi bakın, dikkat ediyor musunuz? Araya herhangi bir kimse girmiyor. Mahkeme girmiyor. Sadece şahitler bunu tespit ediyorlar. Herhangi bir mahkeme girmiyor. Evlenirken araya hakim girmedi de boşanırken niye girsin? Aa, hemen bunu bir dikkat ediyorsanız, ben Müslümanım diyenler bu tür şeyleri asla bırakamıyorlar. Allah ne dedi o ayetin sonunda? Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırları aşmayın. Bırakın aşmayı, başka ayetlerde de yaklaşmayın ifadesi de vardır yani. Şimdi bu sınır diye bir şey bırakılmıyor. Yani bu sadece biz, yani Allah'tan başkasına kulluk etmek, işte bir puta tapmak bilmem falan, sadece o değil yani. Burada Allah ne diyorsa o diyemiyorsanız, mesela işte önceki ayette Allah da gökleri, yeri, bütün şeyler, ona bilgileri, her şey var. Oradaki bütün kurallar Allah'ın koyduğu sisteme göre uygulanıyor. Allah'ın koyduğu sisteme aykırı bir şey olsa gök tepemize biner ve anında bizi öldürür. Yere batabiliriz. Ya da işte her şey olabilir bizim şeyimize ters. Her şey olabilir. Dolayısıyla yani bunu sadece bu örnek olarak bugün gündemde olan şeyleri anlatmak istiyorum. Peki erkek boşuyor, kadın? Ha, erkek boşadığı zaman da diyor, verdiklerinden hiçbir şey geri alamaz diyor. Eşine mehir vermiş olabilir, bir araba almış olabilir, ev almış olabilir, başka şeyler verir. Ne vermişse. Tek kuruş geri alamaz diyor. Peki geri alamaz dediği zaman bu verdikleri şey ne oluyor? Evliliğin bir sigortası oluyor mu? Çünkü yeni bir eşle evlenirken ona da bir şeyler vermesi gerekiyor. Peki, tamam, erkek boşuyor. Sadece erkeğin hakkı mı var? Orada okuduğu ayette kadın, ben bu adamla devam ettiremiyorum derse, araya iki tane hakem girer. Niye hakem girer? Çünkü kadının yapısı biraz şeydir, naziktir. Belki ona şey yapmış olabilir, yani o efendim
baskı yapmış olabilir
baskı
babası
yapmış
yani.
olabilir, bir takım ahlaksız şeyler şey yapabilir. İşte ben senin gayrimeşru ilişkide bulunduğunu söyleyeceğim, seni millete rezil edeceğim de demiş olabilir. Onun için araya hakemler girecek ki şey yapım, hakemler göre ha tamam. Tamam, kadın yani baskı altında değil, normal. O zaman kadın kendi kararıyla iftidada bulunur. Ne demek? Eşinden aldığı malların bir kısmını ya da tamamını verir. Ama daha fazlasını vermez. O da ne yap? Onun açısından da o eşinin verdiği şeyler ne oluyor? Bir ailenin sigortası oluyor. Çünkü onu vermek istemeyebilir. O zaman bu ailenin sigortası olur ve aileyi devam ettirebilir. Ama kadın tek taraflı kararını verir. O araya giren hakemler sadece durumu şey yapmak için, anlamak için, acaba bunlar arasında bir gerçekten bu aileyi sürdürmelerine engel bir husus var mı? Mesela Muhammed Aleyhisselam'a bir hanım gelmiştir. İşte bu iftida hakkını kullanmak istediğini söylüyor. Ve diyor ki, eşimden yana en küçük bir şikayetim yok diyor. En küçük bir şikayetim yok. dindarlığına da bir şey söyleyeyim ama sevmiyorum diyor. Ben onu gördüğüm zaman utanmasam yüzüne tüküreceğim diyor. Muhammed Aleyhisselam'la konuşurken adam arkadan koşuyor. Aa, ben bunu deliler gibi seviyorum, çok seviyorum, ben bunları ayırmak istemem. Resulullah diyor ki ne yapalım, bak bu hanım sevmiyor, istemiyor. Tamam, karar onun. Karar onun. Ondan sonra diyor ki ondan aldığım işte bir şey var, onun iki katını bir hayır diyor. Ne almışsan onu ver, tamam. Fazlası yok. Orada onun da boşanma hakkı var, erkeğin de. Bakın araya Muhammed Aleyhisselam bile girmiyor. Diyor ki ne yapalım, bu istemiyor. Ben zorla sizin devamını mı şey yapacağım? Ama bakın biz Müslümanız diyen kişiler bu hukuku nereden alıyorlar? Allah'ın kitabından mı alıyorlar? Bak Allah'ın koyduğu sınırlar dedi. Onu aşmayın dedi. Kim aşarsa onlar zalim kişilerdir. Yanlışa dalmış kimselerdir dedi. Ama ben Müslümanım ama işte bu devirde bu hukuk işte o falan filan dediğin zaman Müslüman ne demektir? Allah'a teslim olan demektir. Allah ne diyorsa o diye dersen o zaman Müslümansın. Ama dediğin an bu iş kaybolur. İşte Allahü Teala burada bize bunu söylüyor. Diyor ki işte Allah ile aralarına Allah'ın bir belge indirmediği şey yapıyor. Bu böyle bir hukuk sistemi var mı Allah'ın kitabında? Asla yok. O zaman sen ben Müslümanım nasıl diyorsun? Sen bu şekilde bütün dünyaya örnek olman lazım. Şimdi mesela bu şimdi böyle de eskiden daha mı iyiydi? Abbasiler zamanında bu aile sistemi tümüyle bozulmuş maalesef. Tutmuşlar Roma ve Yunan hukukunu getirmiş bütün mezheplere yerleştirmişler. Kadının boşanma hakkı yok. Kadının boşanma hakkı yok. Ondan sonra erkek de şakayla bile boşsun dese boşanma gerçekleşir. Şahide de gerek yok. İşte sen boşsun, boşsun, boşsun. 3'ten 9'a, 9'dan 18, 18'den 36'ya böyle böyle şey yaparlar. Ve aile anında biter. Ya ben işte yanılmışım, ben işte çok şey yaptım, sıkıntı içerisindeydim, söyledim falan. Hayır, bitti. Mezheplerden hiçbirisi boşanma ile ilgili Kur'an'ı kabul etmez, hadisleri de kabul etmez. Hiçbir ayete, hiçbir hadise uymazlar. Ne, onlar şey Müslüman mı? Ne oluyor? Şimdi peki kadının boşanma hakkı? Ha, kocası ona yetki verirse tamam ben sana hak veriyorum boşa. Kardeşim kocası vermezse yok işte nikahta şart koşmalar lazım. Allah'ın vermediği bir şey niye nikahta şart koşuyorlar? Şimdi bir akşam ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu çok üzücü ama söylemem gerekiyor. Şimdi Allah nasip etti işte Diyanet'te uzun süre çalıştığım için çok sayıda hacca gittik. Umre'ye gittik. Bir de ekonomi danışmanlığı yaptığım için sık sık toplantılara çağırırlardı. İşte Suudi Arabistan'a giderdik. Şimdi ben şeye giriyorum. Mescid-i Haram'a giriyorum Mekke'de. Açıyorum Kur'an-ı Kerim'i. İşte bakıyorum. Bir sayfa okuyamıyorum. Çünkü ayetler üzerinde düşünüyorum. Bir kere dedim ki şimdi Mescid-i Haram'a geliyorum bir yüz okumadan çıkmayacağım. Yani şimdi okurken az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayete denk geldim. Aman ya Rabbim ya bir hafta o ayetten ayrılamadım. Ya bu kadınların boşanma hakkı varmış. Şuraya bak. Fitiye kendi kararlarıyla. Sonra başka bağlantılı ayetleri okudum. Gittim orada hemen haremin yanında kütüphane vardır. Çok güzel bir kütüphane. Girdim oradan baktım. Bundan bahseden bir tane ayet şeyi yok. Kitap yok. Ondan sonra şey yok. Tefsirlerde hiç bahseden yok. Allah Allah. Neyse sonra baktık ki Resulullah zamanında bunun örnekleri var. Sahabe döneminde var. Daha sonra var. Şimdi ne hale getirilmiş bu din? Aileyi bitirmişler. O zaman bizim bütün dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Tabii o şey durum, hatta bir şeyde bir akşam bir Arap televizyonunu açtım. Baktım ki şeyden Lübnan'dan şey yapıyor, canlı yayın yapıyorlar. Mısır'dan gelmişler, Lübnan'dan gelmişler, değişik Arap ülkelerinden hocalar gelmiş. Epeyce de hanımlar var dinleyici, hepsi de avukat hanımmış. Böyle orada televizyonda o şey yaptılar. Şimdi soruyorlar orada. Kadının boşanma hakkı var mı? Elbette var. Nasıl? Şimdi bir de hul'u diye denen bir şey uydurmuşlar ki ne bir bu kelime bile Arapçada Kur'an'da da yok, hadislerde de yok. Sadece ayakkabılarını çıkar diye Allah'a şeye
Fahlan aleyküm.
Fahlan aleyküm Musa aleyhisselama şeydi orada geçiyor işte. Yani kadını bir ayakkabı gibi şey yapıyor. Efendim işte kadın erkekten aldıklarını değil de bütün dünyayı verse, diyelim ki dünyanın en zengin insanı o kadın. Bütün dünyayı verse, son karar erkeğin erkeği kabul etmezse geçerli değil. Şimdi orada o dinleyenler avukat hanımlar olduğu için hocalar söylüyor size son kararı son karar erkeğinse diyorlar siz nasıl kadının hakkı var diyorsunuz. Sonra o şey yöneten de o şeyin televizyonun genel müdürüymüş. Orada bir de e-mail adresi bıraktılar. Ondan sonra ben oraya hemen bir e-mail çektim şeyde Arapça olarak. Genel müdür buraya geldi. Bir hafta kadar kaldı. Dedi ki ya bu ne bu? Gel dedi. Bizim televizyonda dedi sana her ay program yaptım. Bu ne biçim bir şey ya? Bunlar hiç kimsenin haberi yok falan. Televizyonun sahibi de beni çok iyi tanıdığı için o adamı yormayın demiş. Neyse şimdi bakın gerçekten çok üzücü şeyler yani. Bir bataklıktan çıktın, öbür bataklığa düştün. Ama biz Kur'an'daki hükümleri ortaya koymamız lazım. Yani Allah'ın dinini kendi kafamıza göre şekillendiremeyiz ki. Şimdi niye efendim çocuklar olmuyor? Boşanıyor. Efendim yok işte ömür boyu nafaka, yok şu kadar yıla düştü. İşte gelişme. Yahu neyi geliştiriyorsun? Sen Allah'ın emrine teslim olmuyorsan hiçbir şeyi geliştiremezsin. Ben şimdi sizin adınıza Yahya Hoca'ya sorayım bir soru. Allahü Teala İblis'i görevden kovdu. İblis kaç konuda Allah'a isyan etmişti?
Sadece bir konuda.
Ne
O
yapmıştı?
da secde emrini beğenmediği için. O kadar.
Onun dışında
Başka yok. Hiçbir itirazı yok hiçbir
hiçbir
konuda.
itirazı yok. Ya bugün ben Müslümanım diyenler. Ya şu işte boşanma hükmünde kaç konu? Tamamında değil mi? Sistemin tamamında şey yapılıyor. Ya bu aile dediğimiz şey ya. Bunu bizim şey yapmamız lazım. Bizim tüm dünyaya doğruları göstermemiz lazım. Sen gidiyorsun Avrupa'dan şey yapıyorsun. Mesela şeyde arzu edenler bizim siteden herhalde bulurlar zannediyorum. Alman cezacılar beni çağırmışlardı. Kur'an'daki ceza hukuku konusunda onlara bir seminer verdim. Hatta gitmeden dedim ki çok az kişi gelsin de rahat rahat tartışalım. Gittim ki o böyle yaşlı yaşlı kişiler dolu salon. Neyse. Kur'an'daki ceza hukukunu anlatınca hiç ağızlarını böyle ağızları açık dinlediler. En küçük bir itirazlar olmadı. Çünkü öyle mükemmel bir ceza hukuku ki öyle bir ceza hukuku olacağını hayal etmeleri mümkün değil. Ama fıkıh kitaplarındakini anlasaydık asla kabul etmezlerdi. Ne oluyor? Mezhepler ayrı ayrı birer şey olmuşlar. Gruplar oluşturmuşlar, kendi kafalarına göre birer din uydurmuşlar. Ondan sonra konuşmanın sonunda şöyle dedim. Sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Derhal bırakın bunu dedim. Hiç itiraz edemediler çünkü böyle Kur'an'daki mükemmelliği görünce şaşırıp kaldılar. Dediler ki yahu sen bunu Türkiye'de söyleyebiliyor musun? Dedim Türkiye'de beni kimse dinlemez ki. Gerçekten dinlemez. Yani şeyde Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da gayet iyi dinlerler ama Türkiye'de asla dinlemezler. Dedim ben size anlatıyorum ki siz de bizimkiler anlatasın. Onlar gelir sizden öğrenmeye çalışırlar. Ama sonra bir anlaşma yaptık birçok konularda fakat uygulamaya geçiremedik. Mesele o değil. Mesele herkes Allah'ın kulu. Bu işin Alman'ı, şusu, busu olmaz. Herkese yaratıcının sistemini anlatmak zorundayız. Kabul eder etmez, o bizi ilgilendirmez. Ama doğruları anlatmak zorundayız. İşte burada ne diyor Allah? Bak tekrar ayet okuyayım. Ve ya'budune min dunillahi ma lem yunzil bihi sultanan. Allah'ın herhangi bir delil indirmediği şeyde, mesela bu konuda Allah'ın indirdiği bir delil var mı? Yok efendim erkek şey yaptı, şakayla dedi sen boşsun. Mesela mezheplerde olan. Ya da şartlı talak diye bir saçmalık uydurmuşlar. İşte eve geldiğim zaman bana bir daha böyle şeyle asık çehreyle bakarsan boşsun. İşte şu falan yere gidersen boşsun. Şunu yapar. Bunu nereden çıkarıyorsunuz ya? Ne oluyor? Kendi kafanıza göre din uyduruyorsunuz. Onun için ben şimdi gene sizin adınıza Yahya Hoca'dan bir istekte bulunayım. Şeyi bir okusun. En'am suresinin 159. ayetiyle Rum suresinin 30-31-32. ayetlerini.
Evet, En'am suresi 6. sure Kur'an-ı Kerim'de. Onun 159. ayeti şöyle: dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelenler var ya, sen hiçbir konuda onlardan değilsin. Onların işi Allah'a kalmıştır. Daha sonra Allah yaptıklarını onlara bildirecektir.
Kim dinleri parçalıp gruplar haline gelir?
Yani önce bizden öncekiler tabii ki böyle olmuşlar yani. Hani Yahudiler, Hristiyanlar.
Ama tabii şu anda İslam aleminde bak sen hiçbir konuda onlardan
Onlardan
değilsin.
değilsin diyor.
İstersen bir de öbür ayeti oku.
Öbürü de Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. 31. ayette Allah diyor ki, hani Allah'a yönelen kişiler olun, ona karşı yanlış yapmaktan sakının, namazı düzgün ve sürekli kılın, müşriklerden olmayın. Hangi müşriklerden? Dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelen müşriklerden olmayın. Her hizip kendinde olanla mutludur diyor Allah. Yani dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelmiş olanlara Allah
Ne
müşrik
diyor?
diyor ve diyor
Müşrik
ki
mi?
onlardan olmayın
E
diyor.
şimdi tutup da Kur'an'da olmayan talak hükmü, Kur'an'da olmayan şey, evlenme hükümleri, şunlar bunlar. Yani gerçekten çok, mesela bir adam şakayla, bir kızla bir erkek şakayla biz evlendik dese onu da geçerli sayıyorlar. Onun için şeylerde işte bu filmlerde tiyatrolarda tiyatro gereği, film gereği birbirleriyle evlendiklerini söyleyenleri evli sayıyorlar. Allah Allah. Ya bu nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Ya hakikaten hiçbir mezhep evlenme konusunda da boşanma konusunda da Kur'an'a uymaz. Sadece o konuda değil, birçok konuda. Ben bugün sadece örnek olarak bunu söylüyorum. O zaman bak şimdi Yahya Hoca'nın okuduğu ayetlerin 30. ayet dini nasıl tanımladı?
Fıtrat olarak tanımlıyor.
Fıtrat ne demek?
Bu da Allah'ın hani yaratma kanununu ifade ediyor. Yani yaratmış, yaratılmışlara koyduğu kanun bu.
Yani mesela sen doğal yapına uygun olan.
Evet, aynen öyle.
Kız hanımların da erkekler herkesin doğal yapısına uygun olan. Şimdi mesela burada da şunu söyleyeyim. İşte bu Almanya'da çok fazla davet ettiler, seminerler verdik çokça. Sonra bir anlaşma yaptık. Arzu eden bizim sitede o anlaşmayı okuyabilir. Tabii biz ilmi kuruluş olduğumuz için Tübingen Üniversitesi ile yaptık anlaşmayı. Siyasi bir kuruluş değiliz. Anlaşma için oturduk. Ana konuşmacı benim. Dedim ki Allah katında din İslam'dır. Hemen karşımda oturanlar böyle ellerini kalemlerini attılar birbirleriyle. Niye öyle diyorsunuz? Dedim. Niye öyle yapıyorsunuz? Bir sorun bakayım. İslam ne demektir? İslam dedim sizin topraklarınızdan çıkıp Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Dünya kurulduğu günden beri aynı kaynaklardan çıkıyor, aynı yolu aşıyor ve aynı yere dökülüyor. O suya hem insanın ihtiyacı var, hem bitkinin ihtiyacı var, hem hayvanın, herkesin ihtiyacı var, her şeyin ihtiyacı var. İşte İslam budur. Tabii bu ayeti de okudum. Öyle olunca herkes kağıda kaleme sarıldı. Ya bu doğru İslam'ı niye biz bu insanlara anlatmıyoruz? Bir de ne yapıyor bakın? Müşriklerden olmayın dedi Allah orada. Kime? Bu emir kime? Bize değil mi?
Evet.
Bize. Kimmiş müşriklerden olanlar? Dinlerini böyle parçalayan
Ve gruplar
ve
ayrı.
gruplar halinde. İşte mezhepler işte. Mezhepler. Her birisi kendisiyle övünür. Bize çocukluğumuzu öğretmişlerdi. Dört mezhep haktır, bizimkisi sevabıdır. Yani doğrusu bizim mezheptir. Nasıl hak diğerleri? Madem bunlar doğrusu değil. Yani bütün bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Ondan sonra Allahü Teala diyor ki burada ve ma lizzalimine min nasir. Zalimlere herhangi bir yardımcı yoktur. Yani zalimlerin problemi çözülmez. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Yahya Hoca'nın okuduğu Bakara 229. ayetin sonun nasıl bittiğini bize tekrar bir anlatsın. Bundan bir benzerlik var mı?
229'un sonu.
Evet. Yok, işte, tamam, başından okuyabiliriz.
Yani bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları aşmayın. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa işte zalimler yani yanlışa dalan kimseler onlardır diyor Allah.
Tamam. Yani
Evvalimin
o
burada da ve
zalim,
mali zalimin
orada
yanlış.
zalimun dedi, burada zalimin
Aynen.
dedi. Bir Arap aynı anlamda, sadece bir
Evet.
okunuş şekli Arap dili açısından olan anlam değişmiyor. Peki diyor ki burada Allah'ın koyduğu kuralları mesela işte aileyle ilgili şeyler şey yapanlar alim, Allah orada ne dedi? Zalim dedi, değil mi? Burada ne dedi?
Bu zalimlere bir
Zalimlerin
yardımcı
bir
yok.
yardımcısı olmaz. Yani bizden bir destek beklemesinler diyor Allah. Siz bizim emrimize uymazsanız kaybedersiniz. Ama işte falan işte bu falan öyle şey yok. Aması yok. Efendim nefes almadan yaşayamazsın. Yaşayamam ama bir saat bir nefes almadan durayım. Hadi dur bakayım. 10 dakika dur. Ne oluyor? Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra mesela şimdi ayetleri okuduk. Yani bir şey örnek olarak aileyle alakalı. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim de o şeyler ortaya anlaşılsın. Şimdi Batman ve Siirt'ten davet edilmiştim. Batman'da bir konuşma yaptık. Orada işte Ramazan'dı. İşte iftarda beraber olacaktık. Orada bir önde gelen bir siyasetçi dedi ki hocam ben bugün sizinle beraber iftar yapacaktım ama kusura bakmayın ben gelemiyorum. Çünkü bir kız intihar etmiş. Ben onun başsağlığına gideceğim. Ne olmuş? Niye intihar etmiş? Babası 13 yaşındaki kızı 60 yaşındaki bir adamla evlendirmiş, kız da pencereden atlamış ölmüş. Ondan sonra o da Batman müftüsü var dedim hemen yarın şeyde Cuma'ydı, cumartesi günü derhal dedim şeyi topla. Hocalar topla ben bunları anlatayım. Onlara anlattım. Bu mesela bu yapılan onların o kızın babasının yaptığı Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerine %100 uyar. Şimdi sonra işte Siirt'e gitmeden önce de Siirt müftüsü telefon açmıştı. Hocam bir şeye gidebilir miyiz? Onların bir meşhur bir yerleri vardı. Neydi?
Tillo.
Ha, Tillo'ya. Tillo'da meşhur medreseleri var. Oraya gittik. Şimdi dedim ki şimdi Hanefi mezhebi iyiymiş diye şey yapılıyordu ya. Mesela şeyin evliliğin denetlenmesi olmazsa olmaz şarttır Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de. Ama Hanefi mezhebinde denetleme şartı yok. Gider kızın başına tabancayı daya, benimle evleneceksin. Evet dediği zaman ölümdense evlenmeyi tercih ettiği için geçerlidir. Ölümü tercih etseydi. Kur'an-ı Kerim'de hiç baskın hiçbir yeri yoktu. Hiçbir ayeti, hiçbir hadise uymaz. Ya da adam gider adamın başına tabancayı dayar, eşini boşayacaksın, boşar. Gider de kadının başına tabancayı dayar, benimle evleneceksin, evlenir, geçerlidir Hanefilere göre. Orada dedim ki, beyler, bak Hanefi de böyle böyle. Ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Çoğunluk Şafii olduğu için hoşlarına gitti. Peki dedim, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Bunlar ne derler böyle bir konuda? Evlenme konusunda, bir kızın evlenmesi konusunda. Açtılar kitapları. Tamam. Baba bekar kızını evlendirdiyse kızın itiraz hakkı yoktur. Kaç yaşında olursa olsun, hiç yaş şartı da yok. 0 yaşında da olabilir, 90 yaşında da olabilir, hiç önemli değil. Peki delillerini okuyun. Okuyun, hiçbir delil yok. Üç mezhepte. Beyler dedim, haberiniz olsun, bu üç mezhepten de Allah'a sığınırım. Şimdi Allah ne dedi burada? O müşriklerden olmayın dedi. Dillerini parça parça etmiş olanlardan. Ne oluyoruz ya? Ne bir ayet var, ne bir hadis var. İşte şimdi bu ayeti okuyayım. Bakın diyor ki Allahü Teala ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin ta'rifu fî vucûhillezîne keferul münker. Yani şeyde ayetlerimiz böyle birbirini açıklayıcı şekilde orada mesela oralarda anlattım ayetleri. Bak bu ayet böyle diyor, bu ayet böyle, bu ayet böyle diyor. Ama şimdi tabii bazı hocalar çok kriz geçiriyordu. Görürsün diyor onların, bakarsın ki yani yüz ifadelerinden bu işten çok rahatsız olduklarını anlarsın. Ayetleri okuyorsun yüz ifadesine gerçekten. Ya şimdi ayetin zamanı mı? Neydi bir tane hoca bizim kader konusunda bir toplantıya gelmişti. Ne demişti? Ayet konusunda.
500 tane de ya.
500 tane ayet okusanız bile ben bir hadisi değiştirmem dedi. Ne oldu? Muhammed Aleyhisselam ilah yapmış oluyorlar. Şimdi ondan sonra ne yaparlar? Yekâdûne yestûne billedîne yetlûne aleyhim âyâtina. Yani nerede ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Gerçekten öyle oluyorlar. Saldıracak gibi. Dur, biz ayet okuma. Şimdi bunu böyle şey yapıyorlar. Kul efe unebbiyukum bi şerrin min zalikum. Peki bunu böyle yapıyorsunuz. Bak ayetler okunuyor. Böyle davranıyorsunuz. Size bundan daha kötüsünüz. Haber verelim mi? O şeyde Bolu'da o bir toplantı yapmıştık. Sen var mıydın o toplantıda? Bir fıkıhçılarla.
Bolu'da mı, şeyde mi?
Bolu'da değil.
Kartepe'de.
Kartepe'de.
Evet.
Orada vardın değil mi? Mesela oradaki hocaların tavırlarını hatırlarsın. Ya ayetler okuyoruz ama hocalar böyle. Aynen burada anlatılan gibi. Okuyorsunuz ayetler. Sen Kur'an'a uyuyorsun diye geldi birisi şeyde. Yani orada söyleyemedi de çay içerken. Sen Kur'an'a uyuyorsun. Oku, işte şey, 14 asırlık geleneği çöpe atıyorsun. Olur mu öyle şey? Ama onlar şu anda hep tepe noktadalar. Yapsınlar, mühim değil. Biz Allahü Teala'nın verdiği bize yeter. Başka şeye gerek yok. Bak Allahü Teala diyor ki bizim yapacağımız o. Kul efeünebbiyukum bi şerrin min zalikum. Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Nedir o? Ennar. Cehennem ateşi. Hadi buyurun. Ve'adehallah ellezine keferu. Allah kafirlik edenlere bunu vaat etmiştir. Niye kafir dedi Allahü Teala onlara?
Ayetleri görmedikleri için işte
Düşünüyor ki
tekrardan geldikleri için.
ayet okuyorsun rahatsız oluyorlar. Şimdi ayet okumanın zamanı mı? Yani bu şey mi? Hani sen alim geçiniyorsun? Hani sen Müslümanım diyorsun? Laflı olur mu bu? Zaten ayet bir insana ayet tebliğ edilecek. Anlayacak, kavrayacak, üstünü örtecek ki ondan sonra kafir olsun. Bize ne öğrettiler? Avrupalılar hep kafir. Ruslar hep kafir. İşte falan Amerikalılar hep kafir. Ya kardeşim gidip de onlara Allah'ın ayetlerini tebliğ ettin mi? Meseleyi anlasın, kavrasınlar. Ondan sonra ayetleri görmezlikten gelirlerse kafir. Ama asıl kafir kimmiş? Şimdi okuduğumuz ayetlere göre. Kur'an'ı bildikleri halde, ayetleri bildikleri halde üstünü örten kendilerine göre yeni bir din icat edenler değil mi? Allah da onlara ne diyor? İşte sizin hak ettiğiniz ateş, o ateştir, cehennem ateşidir. Allah onları kafirlik edenlere vaat etmişti, o cehennem ateşini. Siz ayetlerin üstünü örtüyorsunuz öyle mi? Hadi bakalım. Onlara dünya hayatı da cehennem olur. Çünkü yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. Ve bi'sel masir. Ne kötü hale gelmektir o. Böyle mana vermesi değil mi Nasuh?
Ne kötü bir varış yeridir orası.
Ha, tamam, o manaya da gelir. Çünkü evet, ne kötü bir varış yeridir orası. Ondan sonra Allahü Teala diyor ki ya eyyühennas, ey insanlar, tüm insanlığa hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu demiyor. Ey müminler demiyor. Tüm insanlığa Duli ve metelun fessemi ole. Bir örnek verildi. Onu dikkatle dinleyin diyor. Bakın şu örneği dikkatle dinleyin. Herkes dinlesin diyor. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâh. Allah ile araya koyarak yardımını istedikleriniz var ya. Ne demek Allah? Ya Allah şöyle diyor ama işte bugün işte şu kanunlar böyle bu uluslararası hukuk şöyle şu bu falan filan. Ya onları siz Allah onları Allah'a göre öncelikli yapıyorsunuz. İşte onlar var ya diyor. Len yahluku zübaben ve levistemehu leh. Düşünün ya bunlar hep bir araya getirseler, gelseler Allah'ın yarattığı bir sineği bile yaratamazlar. Siz niye Allah'ın koyduğu kanun ve kuralları şey yapıyorsunuz, ikinci sıraya atıp da onları önemsiyorsunuz? Yapamazlar. Peki ve yesupumuzuba bu şeyen la istengiduhu minhu. O sinek gelip bunlardan küçücük bir şey alsa onun vücudundan hiçbirisi çıkaramaz. İstediğiniz kadar teknoloji olsun çıkaramazsınız. Peki niye siz Allah'a teslim olmak varken kendi kafanıza göre şey yapıyorsunuz? İlahlar oluşturuyorsunuz. Allah'ın emirlerinin yerine başkalarının emirlerini koyuyorsunuz. Da'ufe talibu vel mattub. Talip de zayıf, mattub da. Yani o sinek de çok zayıf. Parmağını dokundursan ölür. Sen de zayıfsın. Bak sen de bu başaramıyorsun, o da başaramıyor. Bitti. Ne oluyor? Ya biraz düşünsenize. O sineği de yaratan, o seni de yaratan, o tabiatı yaratan, her şeyi yaratan o. Onun koyduğu kanun ve kurallara uymak varken başkasını niye öne alıyorsunuz? Ma kaderullah hakka kadiri. Allah'a gereken değeri veremediler. Allah'ın kıymetini gerektiği şekilde bilemediler. Ya Allahü Teala bak her şeyini Allah veriyor ya. Allahü Teala bir nefes almana engel olsa anında ölür gidersin. Su vermese bir müddet sonra yok olursun. Yani her şeyin Allah'a borçlusun. Sen nasıl Allah'ı kapa kaldırabilirsin? Aklını kullansana. İnne Allahe le kabiyyun aziz. Şüphesiz ki Allah gerçekten çok güçlüdür. Çok güçlüdür ve bütün şeyi yani ne diyorduk Ali
Üstün diyorduk Aziz'e.
Bey?
Kavi, güçlü, aziz, üstün.
Evet, kavi güçlü aziz. Tamam, bak üstün kelimesini oraya koyunca bu tarafa söyleyecek laf kalmadı. Le kaviyyin, Allah çok güçlüdür, azizun ve çok üstündür Allahü Teala. Yani Allah'ın yaptığı her şey mükemmeldir. Her şey mükemmeldir. O zaman sen onun dinine uy. Bakın işte şey yaparım yani İslam alemi de o dine uymuş değil. Batı'ya da gidip tebliğ etmiş değiliz. Görevimiz tebliğ etmektir. Ondan sonra dünyanın en suçlu toplumu biziz. Önce biz doğru dürüst bir Müslüman olmak zorundayız. Doğru İslam'ı bütün insanlığa göstermemiz lazım. Bir de gidip insanlara Allah'ın doğru dinini anlatmamız lazım. Hakikaten o doğru dini anlattığınız zaman ben şu ana kadar Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da en küçük bir itiraz hatırlamıyorum. Ama Kur'an'daki dini anlattığın zaman. Geleneksel dini anlatırsan hiç kimse onu kabul etmez yani. Evet.
Burada da tam tersi ama. Burada da Kur'an-ı Kerim uygun olanı anlattığınızda Müslümanlar kabul etmiyor. Geleneği anlatmanın
İyi
dışında.
yakaladın,
Değil
istersen
mi?
oradan biraz devam et.
Evet. O da ben hani aslında dersin sonuna denk gelmesi iyi oldu. Şimdi bu tür ayetleri okuduğumuzda mesela bizi çok eleştiriyorlar. Diyorlar ki hocam siz müşrikleri anlatan, Mekke müşriklerini anlatan ayetleri niye bize okuyorsunuz ki sanki bizimle ilgiliymiş gibi. Onlar diyor Mekke müşriklerin hataları. Bak onlar ne demişler? Ve ya'budune min dunillahi ma lem yunzil bihi sultana. Onlar Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeylere kulluk ediyorlar. Ya onlar ediyorlardı, biz etmiyoruz. Dolayısıyla sen Mekke müşriğini kınayan ayeti niye gelip bana okuyorsun? Şimdi Kur'an-ı Kerim Mekke müşriklerinin yanlışlarını Mekkelilere mi söylüyor? Bak diyor ki bize onlar buna kulluk ediyorlar diye bize söylüyor. Müşriklere siz bunlara kulluk ediyorsunuz demiyor bu ayette. Yani muhatap olarak Müslüman'ı alıyor. Peki bu Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemdeki Müslüman'ın kitabı Kur'an, benimkisi hangisi? Benimkisi de aynı kitap. Bugün bana yeni bir kitap inmediğine göre 1400 yıl önce inen hüküm beni bağlamıyor mu? Bağlıyor. Peki Allah burada diyelim ki gerçekten de Mekke müşriklerinin yanlışlarını anlatıyor. Peki o yanlışı bana niye anlatıyor Allah? Ya aynı yanlışa sen de düşme diye anlatıyor. Çünkü yine bu Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce indiğinde Allah Nuh Aleyhisselam dönemindeki yanlışları da o günkü Müslümanlar anlattı. Ya dedi ki bak Nuh'un kavmi de işte Ved, Suva, Yavuz, Yahu adlı putlara tapıyorlardı. Daha sonra işte İbrahim Aleyhisselam dönemindeki yanlışları anlattı. Diğer bütün nebiler döneminde yapılan yanlışları falan anlattı. Niye? Tarih boyunca çünkü hatalar hep aynı şekilde tekrar ediliyor. Tekrar ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde Mekke müşrikleri aynı hataları yapıyorlardı ve Allah Müslüman diyor ki bak siz de aynı hatalara düşmeyin. Aynı hataları yapmayın. Dolayısıyla ben bu ayeti bugün bir Müslüman olarak okuduğumda evet Allah o gün yapılan bir hatayı anlatıyor doğru. Ama bugün ben bir Müslüman olarak aynı hatayı yapmayacağım mı? Yapabilirim. İşte Allah bana diyor ki yapma. Yani sen benim hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri tutup Allah'la kendi arana koyma, önceliği onlara verme. Herhangi bir şeyle ilgili benim hükmüm varken başka hükmü önceleme. Bu ekonomi olur, siyaset olur, ticaret olur, din olur. Hangi alanda olursa olsun bir Müslüman olarak benim önce bakmam gereken yer Allah'ın kelamıdır. Orada aradığım konuyla ilgili Allah'ın hükmü varsa benim için mesele bitmiştir. Ben o hükmü bulduktan sonra kalkıp ama ya bir de günün şartları var. Şimdi bugünkü siyasi koşullarda bu olmuyor. Bugünkü ekonomik koşullarda bu olmuyor deyip Allah'ın hükmünü ikinci plana atarsam ne olmuş oluyor? Allah'la arama Allah'ın hiçbir delil indirmediği saçma sapan bir konuyu alıp kendime şey yapmış oluyorum işte. Rehber edinmiş oluyorum. Bugün evlenmede, boşanmada Allah'ın bunca hükmü varken, Kur'an-ı Kerim evlenme ve boşanma hükümleriyle doluyken, biz Müslümanlar olarak bunları elimizin tersiyle itip, bilmem İsviçre'nin medeni kanununu alalım, öbürünün ceza kanununu alalım, öbürünün bilmem ne kanununu alalım ve ona göre yönetilelim. Ama ne yapalım, bugün böyle oluyor. Bu bir mazeret mi? Bu mazeret değil. Müslümanlara döndüğümüz zaman, dini bir konu olduğu zaman, ya ayet tamam da o Mekke müşriği ile alakalı. İyi de Mekke müşriği öldü gitti ama bu Kur'an hala devam ediyor. O gün Mekke müşriğini uyaran ayet bugün seni uyarıyor, beni uyarıyor. Ben o ayeti okuduğumda rahatsız olmuyorum da sen niye rahatsız oluyorsun? Bakın ben mesela bugün okuduğumda Hac suresinin 71. ayetini, onlar Allah'la aralarına bazı şeyleri koyup kulluk ediyorlar diyor. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Bana biri okusa da rahatsız olmam. Çünkü yaram yok, gocunmuyorum. Ama ben birini okuduğum zaman, ya ne oluyor, ayıp olmuyor mu ya? Niye müşriye inen ayeti bana okuyorsun dediğinde, demek ki orada seni rahatsız eden bir şey var. Çünkü o gün müşrik duyduğunda bu ayeti, Allah ne diyor? Hoşnutsuzluğu yüzünde beliriyordu diyor. Sen de aynı tepkiyi veriyorsan, sen düşün abi o zaman, ben niye düşüneyim? Demek ki seni rahatsız ediyor ayet. Sende bir yara var. Ben de yara olmadığına göre ben kaçınmıyorum. Ben rahatım bu konuda. Allah'la arama hiçbir şey koymuyorum. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e tamamen tarihsel bir kitapmış muamelesi de yapmayalım. Mekke müşriğini eleştiriyor ayet. Tamam, doğru. İlk etapta onu eleştiriyor ama kıyamete kadar var olacak kitapta niye 1400 yıl önceki bir hüküm var? Çünkü o yanlış, o güne has bir yanlış değil. Nuh aleyhisselam döneminde de inanmayanlar aynı yanlışı yaptılar. İbrahim aleyhisselam döneminde de, Musa aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da, Asr-ı Saadet'te de onlar yapıldı. 2025'te, 26'da, 27 yıllarda, bugünlerde de yapılıyor. Yanlış devam ettiği sürece ayetin hükmü devam ediyor mu? Ediyor. Biz Mekke müşriğine inmiş diye bu ayetleri tarihselliğe hapsedip bugünümüze hiç getirmeyecek miyiz peki? Hiç Müslümanlar buradan ders çıkarmayacak mı? Niye kendimizi hatadan masum görüyoruz? Onlar yapmış, tamam, onlar canı cehenneme. İyi de sen de bugün farkına vararak veya varmayarak aynı yanlışı yapıyorsan bu ayet sana da hitap ediyor. Dolayısıyla ayetleri tarihe gömmememiz lazım. İşte ayet okuyorsun, bak hoşnutsuzluğu yüzünden belli oluyor diyor. Niye? Rahatsız oluyor ayetten. Ama bir Müslüman ayet duyunca doğru tavrı ne olmalıydı? Bunun zıttını da okuyup dersi bence öyle bitirelim. Onu da Enfal suresinden okuyalım. Enfal suresi Kur'an-ı Kerim'in 8. suresi. Hemen onun ilk başında 2. ayet. İnnemel mu'minûnellezîne. Şunlar, müminler ancak şu kimselerdir diyor. İzâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Onlara Allah hatırlatılınca kalpleri ürperir. Bir yerde bir konuk geçtiği zaman Allah'tan bahsedilince bir toparlanır bunlar. Dur bakalım, bir şey geliyor. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu. Onlara Allah'ın ayetleri tilavet edildiğinde, bak aynı 71. ayetle karşılaştırarak gidelim. Kafire Allah'ın ayeti tilavet edildiğinde hoşnutsuzluğu yüzünden belli oluyordu. Mümine Allah'ın ayeti tilavet edildiğinde zâdethum imana. Bu ayetler müminlerin imanlarını arttırır diyor. Allah'a olan güvenlerini arttırır. Ayet duyunca müminin tavrı bu olmalı. Huzursuzluk, hoşnutsuzluk değil. Ayet duydun mu, Allah'a olan bağlılığın artmıyorsa o zaman senin yeni baştan iman etmen lazım. Sorun çok büyük. Gerçek mümin bak ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve onlar Allah'a güvenip dayanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namazı ikame eder, hakkını vere vere kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden de hayra harcarlar ve ayet nasıl bitiyor? اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte gerçek müminler onlardır diyor Allah. Gerçek mümin oysa, şurada anlatılan özellikleri taşımayana gerçek mümin Allah demiyor demek ki. O yüzden her ayetin muhatabı olmak zorundayız. Ha, o yanlış varsa bizde düzeltmek için, yoksa Hiç problem değil. İşte gocunmayacağız ama Allah'a olan imanımız artacak. Dolayısıyla 1400 yıl önce Mekkeli müşriğin yanlışını anlatan ayet de benim muhatabım. Müslümanların doğrusunu anlatan ayet de benim muhatabım. Birisinde doğruluğumu anlar, diğeri de varsa yanlışım onu düzeltirim. Ama her ikisi de bana inmiş ayettir. Bu kadar basit.
Evet, Allah-u Teala kitabına tam uymayı nasip eylesin. Bu şey Enfal suresinin ikinci, üçüncü ve dördüncü ayetleri gerçekten bizim için son derece önemli. Gerçek müminler olmamız lazım. Allah'a tam teslim olmamız lazım. Allah ne diyorsa o dememiz lazım. Böyle yaptığımız zaman Allah dünyamızı da bahtiyar eder ahiretimizde. Zaten her şeyden önce herhangi bir korku hissetmeyiz, üzüntü de çekmeyiz. Bu bize yeter zaten. İnsanı perişan eden korku ve üzüntüdür. Ama buna karşı çıkanlar da korku ve üzüntüden kurtulamazlar. Hayatları cehenneme döner. Biz elimizden geldiği kadar Allah ne demişse onu yapmaya çalışalım ve Allah'a tam olarak teslim olalım. Allah-u Teala cümlemizi kendisine tam teslim olmuş kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.